Ayrım 19.
Sayfa 190. Müesser'in gözlerinde de gevşeyecek bir takatsizlikten söz edilemezdi. Kaldığı yerden devam etti. Değerli reisim, anlattıklarınızın hepsine vakıfım. Yaz tatillerinde babam beni Madran Baba Dağı'nın eteklerine götürür ve her gün bana memleketin ahvalini anlatırdı. Çok şey ondan öğrendim. Namuslu, cesur ve Müslüman bir iştirak oyuncuydu. Eylül'le birlikte Ahi Baba Camii'nin kütüphanesine girer, eksiklerimi tamamlardık. Adnan Bey bu girişin ardında çok önemli bir noktaya geleceğini hissetti ve hiçbir tavır takınmadan Müesser'i dinlemeye koyuldu. İştiraki yunculuğun vatana sadık olduğunu biliyorum. Cumhuriyete sahip çıkacak cesaret ve gayretlerini de biliyorum. Serbestçilerin de vatana, cumhuriyete sahip fedailer olduğundan şüphem yok. Siyasette mezhep farklılığı millete ihanet değildir. Sen yoluna, ben yoluma Adnan Bey. Müesser ile Adnan Bey yakın yaşların insanlarıydılar. Aynı kentin, aynı iklimin çocuklarıydılar. Servetlerinin farklı oluşu eğitimlerini farklılaştırmamıştı. Müesser iyi yetişmiş bir cumhuriyetçiydi. Adnan Bey ikna edecek sağlam bir gerekçe bulmak zorunda olduğunu anlamış, vurucu açıklamayı en sona saklamıştı. Şimdi bu açıklamanın zamanıydı. Birden Müesser'in gözleri nemlendi. Anlatacaklarının tamamını Topçu Fuat'tan dinlemiş ve etkilenmişti. Değerli reisim, nasıl ki serbest fırkanın kuruluşunu Gazi Hazretleri emretmişlerse, Türkiye Komünist Fırkası'nın kuruluşunu da Gazi Hazretleri emretmişlerdi. Onun da arkasında durmuş, maddi destek vaat etmişlerdi. Sonuç ortada. Onun ömrü 3 ay sürdü. Terakkiperver fırkada aynı kadere mahkum edildi. Sonra sesindeki kesin havayı yumuşattı. Karşısındakini kıracak bir ses tonu olmasını istemiyordu. Serbest fırkanın ömrü de en çok 3 ay sürer. Adnan Bey böyle bir sonuca ulaşacağını hiç ihtimal vermemişti. Müesser'i galiba biraz küçümsemiş, Çinili kızın ne kadar olgun bir siyaset tecrübesinden geçtiğini ilk bakışta kavrayamamıştı. İnandırıcı olmak ihtiyacını sürdürüyordu. Son ve vurucu bir darbeyle Müesser'i ikna etmek istedi. Müesser'in ikna olduğu yerde serbest fırkanın kolayca serpilip gelişeceğinin hesabını yapıyordu. Lisanına büyüleyici mana katmak istedi. Serbest fırkayı kuranlar cumhuriyetin sadık ve gayretli evlatlarıdırlar. Hepsi memleketin en iyi mekteplerinde yetişmişlerdir. Müesser bir sigara daha ikram etti. Yine çakmağı yaktı. Adnan Bey'in ilk nefese soluyup dumanı verişine kadar çakmağı yanık tuttu. Dumanla beraber söndürdü ve hükmünü verdi. Memlekete yön verecek siyasetin ahlakı, hukuk ve mülkiye mekteplerinin tedrisatından değil, halkın arasından alınır. Adnan Bey'in zihnine bir şarapnel saplanmıştı. Yol boyunca Müesser'in söylediklerini düşündü. Gerçekten ilk komünist fırkası Gazi'nin emriyle kurulmuştu. Kurucularının hepsi meclisin hatırlı isimleriydi ve Gazi'nin yakınlarıydı. İsmet Paşa, Mareşal Çakmak, Ali Fuat, Kazım Karabekir, Refet Bele, Mahmut Esad, Tevfik Rüştü, Gazi'nin görev verdiği komünist fırkacılardı. Gazi'nin kendisi bile üye olmuş ve komünist fırkanın itibarını yükseltmek istemişti. Amaç, Anadolu'yu batı kapitalizminin sömürü zincirinden kurtarmaktı. Bu fikrin savunucuları İslam dinini sosyalizmin esası olarak gösterip etkinlik kazanmak istemişlerdi. Müesser haklıydı. Gazi Hazretleri'nin emriyle kurulan komünist fırka, 3 ay sonra yine Gazi Hazretleri'nin emriyle varlığına son vermişti. Aynı durumun serbest fırkanın başına gelmemesi için ikna edici bir sebep görünmüyordu. Kabul görmüş düşüncelerini gözden geçirmesi gerektiğine inandı. Artık zihninde serbest fırkanın akıbeti değil, Müesser'in sözleri vardı. Müesser gerçeği söylemişti. Memlekete yön verecek siyasetin ahlakı, hukuk ve mülkiye mekteplerinin tedrisatından değil, ancak halkın arasından alınabilirdi. Adnan Bey kendine söz verdi. Bu sözü unutmayacak ve bir gün mutlaka iradesini halktan alacağı bir siyasetin içinde olacaktı. Nazım açtı, açıktı. Piraye henüz Vedat Örfü'den ayrılmamıştı. Namuslu bir İstanbul kızının dürüst ve sert tavrı içinde kendisine yönelen aşkın sınırlarını iyi çizmişti. Vapur iskelesinde Nazım'ı görmüş, gözlerindeki mavinin sevdalı bir eflatun gibi gelip kendisini kucaklayışını özlemişti. Adımlarını hızlandırdı. Nazım. Nazım'ın dilinden dökülen artık bir ses, bir isim değildi. Piraye Nazım'ın içindeki bütün süslerdi. Ruhumun temizliğinden tenimin aklına kadar her hücremin tezyinatı sensin Piraye diyordu. Nazım işsizdi. Hikmet Bey'in Süreyya Sineması Muhasebe Müdürlüğü'nden aldığı 3-5 kuruşla evini zar zor geçindirdiğini biliyor ve baba evinde sığıntı gibi yaşamanın ruhunda ne derin azaplar yarattığının hesabını bir türlü veremiyordu. Piraye'yi görünce içinde bahar açmış gibi sevindi. Gözlerinde İstanbul eylüllerinin serinliği vardı. Saçlar bir haşarı ikindi Meltem'in elinde sağa sola savrulan dağınıklığın hürriyetini tadıyordu. Nazım Piraye'yi omzundan tutup kendine çekti. Gel biraz yürüyelim. Piraye tedirgindi. Duygularının köpürdüğü akşamlarda Nazım hayalinin nasıl bir arzuyla gelip bedenini kucakladığını biliyordu. Sert kolları, yumuşak elleri vardı. Bir cevizin budağını incitmeden çıkaran maharetle tenine dokunuyor ve gönlünün kapısına dudaklarındaki tebessümle menteşeler çakıyordu. Ben açar, ben kapatırım bu dehlizin derinliğini Piraye diyordu. Böyle bir adamın kollarında bir iskele yürüyüşü dünyaya bedeldi. Piraye o bedelin zevkini tattı. Seni nasıl özlediğimi bilemezsin. Nazım bu hasretin derinliğini biliyordu. Uzun süre aşk şiiri yazmamış, duygularının böyle bir mengenede sıkışmasını istememişti. Aşk bahsinde kendini hırçın ve bencil hissediyordu. Şimdi bu bencillik yok olmuş, yerini birini sürekli özleyen ve isteyen duyguların cesareti ve boyun eğikliği almıştı. Bazen diklenip bütün duygularını en cesur lisanla haykırıyor, bazen bu kadar dik kafalı bir aşkın kendisi için sıkıntılı bir dünya yaratacağı korkusuna kapılıyordu. Bir keresinde duygularının disiplinini biriyle paylaşmak ve Piraye'nin gözlerine bakıp açılmak istemişti. O gün vakitsiz duyguların telaşında yorgundu. Şimdi olgunlaşmış bir sevgiyi dinlendirebilirdi. Dönüp Piraye'nin yüzünü avuçladı. Gözlerinin içine baktı ve boşandı. Seni tanıyana kadar hiç sevda şiiri yazmamıştım. Yürek kelimesini bile kullanmazdım. Yürek kelimesi şuurun değil, duygunun sembolü olarak beni sarmazdı. Ben şimdi seni yüreğime sarıyorum Piraye. Nazım parasızdı. Aylardır iş aramış, nihayet birkaç dostunun aracılığıyla Hak Dostu gazetesinde Sarı Murat takma adıyla fıkralar yazarak birkaç kuruş kazanmaya başlamıştı. Eve ekmek götüren erkeğin nasıl bir hürmetle karşılandığını baba evinde görmüştü. Evine ekmek götürmek istiyordu. Fıkra, makale, şiir, roman, piyes, masal. Yazılacak ne varsa hepsini yazmak ve karşılığında nafakasını çıkarmak istiyordu. Bir insan ruhundaki yaratıcılığın böylesine bir mecburiyet içinde terbiye edilmesinden şikayetçiydi. Ama yapabileceği başka bir şey yoktu. Celil'in uyanık ol dediği şey herhalde buydu. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın iş rüzgarları Nazım'ın içinde kendilerine dönüp geleceğine inandıkları en çirkin yöntemi kullanmışlar ve iş verebilecek bütün kapıların yüzüne kapanmasını sağlayacak baskıları kurmuşlardı. Piraye hüzünlü bir veda için izin istedi. Geç kalıyorum. Vaktinde yetişmem lazım. Mehmet kaç gündür keyifsiz. Nazım yeniden Piraye'nin yüzünü avuçladı. Derin duygularını kirpiklerinin içinden damla damla akıttı. Dudaklarını buğusu üstünde nemli bir yemiş gibi uzat bana. Ziraat Bankası'nın köşesinde siper almış birkaç gölge birdenbire kaybolmuş ve etrafı harlı bir kızılık almıştı. Macar ustaların özenle tamamladığı yeni binada Ziraat Bankası faaliyete geçecekti. Herkes sevinçle açılış töreninin hayalini kuruyordu. Harlı kızılık hükümet konağının bulunduğu yerden gelmekteydi. Çalıklar etrafı sardı. Birilerinin hükümet konağına bomba koyduğu ve binanın yandığı söyleniyordu. Ramazanpaşa Camii'nde yatsıyı kılanlar telaşla dışarı fırladılar. Madran Oteli'nin müşterileri yangını görmüş ve çevreyi uyarmıştı. Hep birlikte istasyon caddesinde bekleyen otomobillerin yanına doğru koştular. Arabalara binenler yangını söndürmeye yöneldiler. Serbest fırka binasının yakınındaki yangın sebepsiz bir telaş için geçiştirilmek istendi. Adnan Bey hemen yangın yerine koşmuş ve gerekli tedbirleri almıştı. Yanına genç bir polis yanaştı. Siz biraz uzakta durunuz efendim. Üzerinize bir şey sıçratmasınlar. Adnan Bey ummadığı bir konuşmayla irkildi. Şehrin göbeğinde nasıl çıktığı belli olmayan bir yangın hükümet konağından şehir merkezine doğru hızla yayılırken genç bir polisin böyle bir hatırlatma yapmasını çok yadırgadı. Açıkça sorup kesin bir cevap almasının mümkün olmadığını da biliyordu. Genç polis Adnan Bey'in etrafında dolaşıyor ve muhtemel bir tehlikeye karşı korur gibi yanından ayrılmıyordu. Yüzünde taşınması zor bir yükü omuzlamış insanların huzursuzluğu vardı. Adnan Bey sert bir dille sordu. Sıkıntın ne senin? Genç polisin sıkıntısı geç vakit gelen telgraf haberiydi. Serbest fırkanın kapatılacağı ve herhangi bir hadise çıkmaması için gerekli bütün tedbirlerin alınması isteniyordu. Ankara gönderdiği talimatın altına küçük bir not daha eklemişti. Serbest fırkacıların izlenmesini ve bu karar karşısında herhangi bir taşkınlık yapmalarının önlenmesini ve bu amaçla yakın takip alınmasını istiyordu. Genç polis giderek saygısını artırıyor ve bir şükran borcunun edasındaki samimiyeti hissettirmeye çalışıyordu. Bu akşam müdüriyette konuşuluyordu. Telgraf gelmiş. Gazi Hazretleri serbest fırkayı kapatıyormuş. Size bir zarar gelmesin diye beni görevlendirdiler. Adnan Bey işin gerçeğini biliyordu. Aydın sokaklarında günlerdir dolaştırılan dedikodu nihayet gerçekleştirilmekteydi. Cumhuriyet Halk Fırkacıları İsmet Paşa'nın baskısına dayanamayarak Gazi Hazretleri'nin serbest fırkayı kapatacağını söylüyorlardı. Belli ki serbest fırkada tıpkı terakkiperver fırka gibi kısa süre sonra kurucusunun emriyle kapatılacak ve Türk siyaseti yeniden tek parti disiplininde her şeyi kabule mecbur edilecekti. Adnan Bey yüreğindeki duyguların heyecanını bastırmakta zorlanmaktaydı. İşin gerçeği serbest fırkanın sonu gelmişti. Ali Fethi Bey Gazi Hazretleri ile görüşmüş ve aldığı direktifle İçişleri Bakanlığı'na müracaat ederek serbest fırkanın kendini feshettiğini açıklamıştı. Müesseri hatırladı. Bu partinin en çok 3 aylık ömrü olduğunu söylemiş ve Adnan Bey'i siyaset tercihlerinde ilk uyaran olmuştu. Hatta ileri gitmiş bir de örnek vermişti. Gazi Hazretleri kendisinin de üye olduğu Komünist Parti'yi kurdu ama 3 ay sonra da hiddetlenip kendisi kapattı. Serbest fırkada da böyle bir heveskarlık sezmekteyim. Müesser'in dediği çıkmıştı. İzmir mitinginden sonra serbest fırkanın üzerine yüklenileceği görmüş ve tedbirli olunmasını uygun bir dille tavsiye etmişti. İzmir ve Manisa mitingleri halkın büyük ilgisini çekmişti. Ama taşkınlıkları kontrol etmek mümkün olmamıştı. Olaylarda 2 kişi ölmüş, çok sayıda iştirakçı ağır yaralanmıştı. Henüz kurulalı bir ay olmamasına rağmen halkın büyük sevgi ve ilgisi serbest fırka etrafında Cumhuriyet'in siyasetini biçimlendirmeye yönelmişti. İzmir mitinginden sonra Cumhuriyet Halk Fırkası'nın binalarının taşlanması, hatta yıkılmaya teşebbüs edilmesi büyük kızgınlık yaratmıştı. Gazi Hazretleri'nin köpürdüğü söyleniyordu. Gazi Hazretleri serbest fırka konusunda İsmet Paşa'nın baskılarını ciddiye almıştı. Serbest fırka hiçbir zaman bir iktidar alternatifi olarak düşünülmemiş, sadece muhalefet yapması planlanmıştı. Ama belediye seçimlerinde görülen sonuçlar, serbest fırkanın ilk genel seçimlerde bir iktidar partisi olacağına ortaya koymuştu. Bu sonuçların endişesi içinde İsmet Paşa, Gazi'ye açıkça ne tavır takınacaksa şimdi göstermesini, aksi halde işin işten geçmiş olacağını söylemişti. Sözleri sertti. Biz iktidar teşnesi değiliz. Ama siz de terakkiperver tecrübesinde teselli aramayınız. İsmet Paşa bu sözleriyle Gazi'ye karşı tavır koyuyordu. Ali Fethi Bey'in tercih edildiği izlenimi içinde siyasetini yeniden gözden geçireceğini bile ifade etmiş, neredeyse ya ben ya o noktasına gelmişti. Ali Fethi Bey'in Paris'ten çağrılması ve serbest fırkanın başına getirilmesi siyaseten etkili bir nokta olsa bile fiili olarak siyasetin zemininden uzaktı. Gazi Hazretleri Ali Fethi Bey'i meclise girerek serbest fırkayı meclis içinde de teşkilatlandırmasını düşünmüştü. İlk fırsatta bu fikrini hayata geçirecekti. Beklediği gün gelmiş ve Ali Fethi Bey'in Gümüşhane milletvekili olarak meclise girmesini sağlamıştı. Bütçe görüşmeleriyle birlikte farklı düşünceler ve değerler meclis kürsüsünde siyaset sohbetlerinde tartışılabilecekti. Gazi Hazretleri serbest fırka lideri Ali Fethi Bey'in konuşmasını ve İsmet Paşa'nın cevaplarını dinlemek üzere meclis görüşmelerini izlemeyi bile planlamış ve bu sürpriz ziyaretini milletvekilleri tarafından nasıl karşılanacağının hayalini kurmuştu. Çankaya'da sofra kurulmuş ve Gazi Hazretleri Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni durumunu tartışmak için arkadaşlarını davet etmişti. Sofranın kurulduğu salonun penceresinden bahçeyi izliyordu. Hiç beklemediği bir haberi kendisine ulaştırdılar. Küçük pusulayı itinayla okudu. Masanın başına oturdu. Pusulayı rakı bardağının yanına koydu. Soğutulmuş kadehten bir yudum aldı. Tadına varan sabır ve lezzetle içti. Pusulayı tekrar okudu. Avucunda buruşturdu. Gelmesi beklenen İsmet Paşa'nın oturacağı karşı koltuğun önündeki boş tabağı fırlattı. Gazi Hazretleri'nin Ali Fethi Bey'i Gümüşhane milletvekili olarak meclise girmesini sağlaması İsmet Paşa'yı yormuştu. Böyle bir tercihi açıkça kendisine karşı cephe alma olarak yorumlamış ve başvekillikten istifa etmişti. Tek cümlelik istifa mektubunun Gazi Hazretleri'ne aktarmak istediği mana açıktı. Al beğendiğin adamı tepe tepe kullan. Canın nerede çekiyorsa orada kollan, diyordu. Bu kabadayılığın nazik ifadesi de açıktı. Siyasetinizi uygulayacak yakınınızı seçmekte serbestsiniz, demeye getiriyordu. Gazi Hazretleri haberi getirene döndü, sert lisanla hatırlattı. Sofrayı dağıtınız ve İsmet Paşa'yı hemen buraya çağırınız. Abdi Ağa Aydın'a adam göndermek ve Adnan Bey'i çağırmak istiyordu. Küçük Yüksel'in ateşi çıkmış ve evdekileri korkutmuştu. Berin Hanım tedbirli ve dayanıklıydı. Ama etrafındakileri çocuğun hastalığından ürkmüşler, eğer bir şey olursa Adnan Bey'in başlarına neler getireceğinin telaşına kapılmışlardı. Berin Hanım ev hizmetini görenlerin hepsinin yüreğine su serpti. Endişe etmeyin, birazdan rahatlar. Biraz denilen zaman hemen gelip geçmiş ve Yüksel'in ateşi düşmemişti. Giderek huzursuz bir hal alıyordu. Berin Hanım da endişe etmeye başlamıştı. Herkesin davranışını anlayışla karşılıyor ama Abdi Ağa'nın böyle telaşlı kıvranışlar içinde emir bekleyen halini anlamıyordu. Çakırbeyli'ye gelirken Çine çayının azgın sularına pervasızca atılıp ağasını kurtarmaya çalışan yiğit adam sanki ufalmış, avuç içine sığacak kadar küçük bir topak haline gelmişti. Kapının kenarında sırtını duvara dayamış, bekliyordu. Yorgunluğu gözlerinden okunuyordu. Takatinin tükendiğinin farkındaydı. Ama hiçbir sızıltıya meydan vermeyecek şekilde direniyordu. Kendini topladı ve saatlerdir suskun duran adam ilk kez mırıldanır gibi konuştu. Büyük gelin, şehirden bir hekim çağıralım. Ben bir koşu gider alır gelirim. Berin Hanım yanına yaklaştı. Abdi Ağa'nın gözlerindeki ıstırapı gördü. Akşamın karanlığı çökmüş, Çakırbeyli'nin hovarda ışıkları yavaş yavaş sökmeye başlamıştı. Bu saatte Aydın'ı atlı çıkarmak akıl alacak iş değildi. Jandarma telefonuyla Adnan Bey'in bulunabileceği bütün yerler aranmış, hiçbirinden ses çıkmamıştı. Berin Hanım son günlerdeki sıkıntısıyla Adnan Bey'in siyasette zorlandığını hissediyor ama üzerine varamıyordu. Annesinin öğüdü kulaklarında çınlıyordu. Mayası olan adam hamur teknesinde durmaz, taşar sözünü bir hayat düsturu gibi benimsemişti. Abdi Ağa'nın böyle süklüm püklüm, çaresiz bekleyişinden de rahatsızdı. Koskoca adam her şeyi bırakmış, küçük bir çocuğun ateşi için evin kapısında nöbete durmuştu. Aydın'ın Kasım rüzgarları ağırdı. Fırtınaya dönmese bile insanın iliklerine işleyen bir ıslıkla gelip herkese titretirdi. Abdi Ağa titriyordu. Berin Hanım bütün gücünü toplayıp Abdi Ağa'ya yaklaştı. Elinden tutup şöminenin yanındaki büyük koltuğa doğru götürmek istedi. Adnan Bey'in kış akşamlarında oturup kitap okuduğu ya da Berin Hanım'la sohbet ettiği koltuk, alev alev yanan gürgen kütüklerinin karşısında bir hamam sıcaklığına bürünmüştü. Abdi Ağa'nın bu koltukta biraz dinlenmesini ve ısınmasını istiyordu. Yorgunsun, gel şöyle otur. Abdi Ağa irkildi, şükranlı bir sesle alttan aldı. Kahya kısmına ağa evinde oturmak yakışmaz. Berin Hanım kendini topladı. O da sesine attan alan bir hoşgörü kazandırmıştı. Abdi Ağam, sen kahyamız değil, ailemizin büyüğüsün. Abdi Ağa gibi o da sırtını duvara dayadı, gözlerini örttü ve yalvardı. Ya Rabbi, esirge bizi. Sonra hayallerinin en güzeline daldı. Adnan Bey'le dolaştığı çeşme sahillerini göz önüne getirdi. Rasim Palas bahçesinde dondurma yedikleri akşamüstlerinin o tatlı ve heyecanlı sıcaklığını özledi. Adnan Bey bazen bir şimşek gibi iniyor ve bazen bir duman gibi dağılıp gidiyordu. Utanır gibiydi ama içinden geçeni seslendirdi. Adnan'ım, ne olur hızlan biraz. İsmet Paşa Çankaya Köşkü'ne geldiğinde Gazi Hazretleri yemeğini bitirmiş kahvesini içiyordu. İsmet Paşa'ya teklifte bulundu. Yemek yemiş miydiniz? Evet. Öyleyse kahveleri birlikte içelim. İsmet Paşa'nın kahvesi önüne kondu ve kapılar kapandı. Gazi Hazretleri sakin lisanla konuşmaya başladı. Kurmaylar telaşa kapılırlarsa tedbir alamazlar. Siyasetçiler de öyle. Sizdeki telaşı anlamıyorum. Cumhuriyeti birlikte ilan ettik. Buna sahip çıkacak en hak sahibi iki isim vardır. Sen ve ben. Cumhuriyetin kadro işi olduğunu söyleyen sendin. Şimdi beni yalnız mı bırakmak istiyorsun? İsmet Paşa istifasını geri almaya niyetli değildi. Bunu bir şahsiyet meselesi haline getirmişti. Gazi Hazretleri'nin böyle sakin duruşunu serbest fırkanın desteği gibi yorumlayanlar giderek derinlik kazanmıştı. Bir hafta sonra yapılacak belediye seçimlerinde de bu durumun istenmeyen sonuçlar getirmesi beklenebilirdi. Bu nedenle istifasını geri alması belediye seçimlerinde İsmet Paşa'yı ve Cumhuriyet Halk Fırkası'nı güç durumda bırakabilirdi. Gazi Hazretleri duruma hakim olmak istedi. İstifanı kabul ettim ve seni yeniden başvekil olarak görevlendiriyorum. İsmet Paşa duraksadı. Hiç ummuyordu. Dudaklarında bir tebessüm belirdi. Bunca yıllık kurmaylık tecrübesine rağmen böyle bir talimat alabileceğini belli ki hiç düşünmemişti. Şaşkınlığını gizlemek yerine bu garip manzarayı Gazi Hazretleri'nin seyrine sunmuştu. İsmet Paşa kurmay ile kumandan farkının iyi bir örneğini yakalamıştı. Gazi ile göz göze geldiler. Bazen sessizlik her şeyi en iyi anlatan ifade oluyordu. Dördüncü kere başvekilliğe getirilen İsmet Paşa'nın görevi tamamlanıyor ve yine beşinci kere başvekil olarak görevlendirilerek yeni hükümeti kurmaya memur ediliyordu. Gazi Hazretleri belli ki İsmet Paşa için çare üretmek istiyordu. Ancak bu görevlendirme serbest fırkaya karşı tavrın değiştiği ya da desteğinin kalktığını ifade eden bir karar göstergesi değildi. Gazi Hazretleri kesip attı. Eğer hükümeti kurmaktan kaçarsan, Çankaya'yı bırakır meclise dönerim. Başvekilliği bizzat deruhte ederim. Cumhuriyete tek başıma yeniden başlarım. Gazi'nin sözlerindeki tehdit açıktı. En yakın arkadaşını demokrasiyi yalnız bırakmakla suçluyordu. Halbuki İsmet Paşa'nın şahsi meseleleri elinin tersiyle ettiği çok olayını görmüş ve böyle bir kadronun lideri olmaktan mutlu olmuştu. Bunu da belirtmek istedi. Tek parti başvekilliği kolaydır. Serbest fırka seçimlere girecek ve demokrasi tecrübesi kazanacaktır. Kendini bundan sonra bu üsluptaki siyasete hazırla paşa. Kapı alışılmışın dışında bir hiddetle ve sürekli çalınıyordu. Abdi Ağa elini tabancasına attı, kılıfını açtı. Silahı çıkarıp beline sarılı kuşağın içinde emin ve kolay bir yere yerleştirdi. Kapıyı açtı. Çakır Bey'le komşu karakolunun genç jandarma eri telaşlıydı ve sevinçli bir haberi verirken memnundu. Onun da gözlerinde şimdi köyün anasını koynunda uyuyan aynı yaşta bir oğlu vardı. Ağa'ya ulaştık. Hekimi almış, yanına geliyormuş. Eğilip Berin Hanım'ın elini öptü. Üzülme anacığım. Hepimiz böyle düşe kalka büyüdük.